Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, adım adım Ramazan'a yaklaşıyoruz. Muhterem hocam, şöyle bir soru bize ulaşmış. Efendimizin Ramazan ayını oruçla karşılamayın diye bir hadisini duydum. Hocam, pazartesi, perşembe orucu tutan kişilerin Ramazan'dan kaç gün önce orucu bırakması bu hadise uygun olur diye soruyorlar. Hocam buyurun.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Oruç da diğer ibadetlerimiz gibi Allah'ın bizi yükümlü tuttuğu bir farzdır. Binaenaleyh ibadeti adetten ayıran şey, adetin insanın daima yapa geldiği ve yapmaktan zevk aldığı, yapmanın artık onun için iradi bir hareket olup irade dışı tabii bir süreç haline geldiği şeydir. Binaenaleyh ibadetin ibadet olarak kalabilmesi için onun zaman zaman yapılması önemlidir. Oruç da en önemli ibadetlerimizden bir tanesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gününü oruçlu geçiren kimselere Davud Aleyhisselam'ın orucu gibi oruç tutmalarını tavsiye etmiştir. Biliyorsunuz Davud Aleyhisselam'ın orucu bir gün oruçlu geçirir, bir gün oruç tutmadan geçirirdi. Böylelikle oruç onun hayatının tabii bir hali haline gelmesin diye düşünülürdü. Çünkü her gün oruç tutan bir kimse adeta sabah yemeği ve akşam yemeğini belli saatlerde yiyen kimseye dönüşmüş olur ki bu ibadet bilincinin zayıflamasına yol açabilir. Binaenaleyh bu tür nedenlerden dolayı orucun oruç zamanı bir ibadet olarak canlı bir şekilde iştiyakla tutulabilmesi için önünün sonunun birbirinden ayrılması gerekir. Bir de biliyorsunuz farz olan ibadetlere ilave yapılması gibi bir tehlike söz konusu olduğunda bu tehlikeyi doğurabilecek olan fiiller yasaklanmış. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nafile namazların, namazlardan, farz namazlardan önce kılınan sünnet namazlarının veya namazdan sonra kılınan sünnet namazlarının cemaatle farz namaz kılınıyormuş edası verilecek şekilde kılınmasını uygun görmemiş. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetleri evinde kılmış. Eğer camide kılmak durumundaysak o zaman da bölük pörçük kılmamız gerekiyor. Geçen mesele sünnet namazı kılacağız. Öğle namazının ilk sünnetini kılacağız. Herkes böyle saf düzeni almış. Önde boş bir yer var. Ben biraz dikkat etmeye çalışıyorum Basri Hocam. Arkada duruyorum. Safın ortasında duruyorum. Yani safı çünkü dolduruyorlar. Sanki bir farz namaz kılıyormuşuz havası oluşuyor. Hacı abi çekiyor beni öne doğru. Önde boşluk var diyor. Ya kardeşim, öndeki boşluğu farz namazı kılarken dolduracağız. Biz nafile namaz kılarken, sünnetleri kılarken dağınık olarak kılacağız. Farzda selamı verir vermez oradan ayrılacağız. Olduğumuz yerde namazı kılmayacağız ki burada 4 rekatlık veya 2 rekatlık farz namazın 2 rekat olduğu kesin olarak bilinsin. Özellikle de Müslümanlığın ilk döneminde bu ibadetlerin tam yerleşmesi için farzla sünnetler arasına kesin çizgiler konuyordu. Binaenaleyh Ramazan orucu Ramazan ayında tutulan oruçtur. Onun öncesine sonrasına ilave yapıp bunu uzatmak doğru bir şey olmadığından dolayı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ramazan-ı Şerif'i bir gün öncesinden karşılamanın, çünkü bir gün öncesi yevm-u şek dediğimiz bir gündür. Ne demek yevm-u şek? Yani o günün Ramazan olup olmadığı şüphelidir. Şundan dolayı nihayetinde Ramazan hilalini gökyüzündeki hilale bakarak tespit edeceğiz. O gün hava açıktır, kapalıdır. Bundan dolayı kameri takvimlerde ayın başlangıcı bir gün ileri bir gün geri olarak tespit edilebilir. Hata payı ilk günde söz konusu olabilir. Bundan dolayı ben ihtiyat yapayım. Bir gün öncesinden başlayayım. olabilir ya, belki bugün Ramazan'dır. Ramazansa zaten nafile tuttuğum oruçta Ramazan'a dahil edilir türünden bir yaklaşımla ibadetlerin şek, şüphe, tereddüt üzerine bina edilmesi doğru görülmemiştir. İbadet dediğimiz şey ne yaptığımızı bilinçli olarak yapıp kesin kasıt ve niyetle yaptığımız şeydir. Bugün Ramazan orucunu tutuyorum diye Ramazan orucunu tutarız. Bir diğer mesele de Ramazan gibi ibadetler toplumsal, içtimai ibadetlerdir. Bütün toplumun beraber yaptığı bir ibadettir. Perşembe, pazartesi günü tuttuğumuz oruçlara benzemez Ramazan'da tuttuğumuz oruç. Onun için Ramazan orucunun bir kendisi farz olarak önemli bir oruçtur. Diğeri de Ramazan ayı olması hasebiyle hürmeti olan, saygınlığı olan oruç ayı diye bilinen bir aydır. Binaenaleyh Ramazan ayında herhangi bir sebepten dolayı oruç tutamayacak durumda olan biri dahi dışarıdan oruçlu olarak görünmek durumundadır. Ben oruç tutmuyorum kardeşim, cigaramı yakar, keyfime bakarım türünden bir laubalilik kabul etmez. Ama Ramazan dışında oruçlu olan vardır, olmayan vardır. Oruçlu olmak bütün herkese farz değildir. Bütün herkese farz olmasının anlamı, yani o ayda toplumda orucun egemen olması lazım. Elbette istisnaları vardır, özel durumu olanlar vardır, hasta vardır, yolcu vardır, şu vardır, bu vardır. Fakat bunlar oruçlu şehir düşüncesini ortadan kaldırabilecek bir görüntü veremezler. Bundan dolayı Ramazan ayının başı sonu bellidir. Öyle kiminin keyfine göre bir gün önce, iki gün önce başlayalım ne olur ne olmaz. Çünkü eskiden çıplak gözle gözlemin yapıldığı dönemlerde bu kadar kesin ve keskin gözlem vasıtalarının olmadığı dönemde zaman zaman yanlış gözlemler yapılabiliyordu. Sonradan bu ortaya çıkıyor tabii. Yani erken başlamışız, geç başlamışız. Bu tür meselelerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi bizim için bağlayıcı bir hadistir. Efendimiz buyuruyor ki, Fıtrukum yevme tufturun ve savmukum yevme tasumun. Kema kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Orucunuz oruca başladığınız gündür. Bayramınız da bayram yaptığınız gündür. Yani kişisel oruç ayı, kişisel bayram diye ferdiyetçi bir yaklaşım olmaz. Binaenaleyh burada bir ümmet olarak, toptan bir bölgedeki Müslümanlar olarak oruca başlarız. Herkes hangi gün başlıyorsa biz de o gün başlarız. Hangi gün bayram yapıyorlarsa o gün bayram yaparız. Şunu da unutmamak lazım gelir ki toplu olarak yapılan yanlış, yani toplumun birlikteliğini bozmamak adına yanlış da olsa o birlikteliğin içerisinde olmak, ferdi olarak doğru bir iş yapmaktan daha önemlidir. Çünkü oruç gibi ibadetler bizi toplum yapan o birleştirici unsuru, harcı ortaya çıkartan ibadetlerdir. Bu yönüyle onun birleştirici olma unsuru bizatihi münferit olarak oruç tutmaktan daha önemlidir. Ama kardeşimiz eğer pazartesi, perşembe günü oruç tutan bir kimse ise, yani düzenli olarak pazartesi, perşembeleri tutuyor veya ara ara tutuyor, bu pazartesi, perşembe niyetiyle orucunu tutmasında bir sakınca yoktur. Bu Arefe gününe de denk gelir. Yani Ramazan'dan bir gün öncesine de denk gelebilir. Binaenaleyh o güne denk gelmişse orucunu tutar. Ama Ramazan'ı karşılama, acaba Ramazan'dan mıdır, değil midir, neme lazım, işte birileri bir gün önce tutuyor, belki onlar haklıdır, ben de bir gün önce başlayayım, fazla oruçtan zarar gelmez türünden bir bahane ile tutulması asla doğru bir şey değildir. Memleketimizde nerede yaşıyorsak, yani filan yerde yaşıyorsak Türkiye'ye tabi olacağız, feşmeken yerde yaşıyorsak filan memlekete tabi olacağız diye değil. Türkiye'de yaşıyorsak Türkiye'deki Müslümanlar adına söz söyleme merciği kimse, onların kararına, görüşüne uyarak biz de orucumuzu tutarız. Çünkü oruç özellikle toplumsal ibadet yönü ağır basan bir ibadettir. Burada ferdiyetçi davranmak kabul edilebilecek bir şey değildir.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi başka bir dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Hocam merhabalar diyor. Bazen kerahet vakitlerinde Kur'an okuyoruz ve tilavet secdesi geçiyor. İki sorun var. Kerahet vaktinde tilavet secdesi yapılabilir mi? Tilavet secdesini illa ayağa kalkarak mı yapmak gerekir, yoksa oturduğumuz yerden direkt secdeye gidip tekrar oturabilir miyiz diye soruyor.
Şimdi kerahat vakti dediğimiz vakitler, bu vesileyle tekrar dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin bilgisini tazelemiş olalım. İki çeşit. Bunlardan bir tanesi tahrimen mekruh dediğimiz, yani namaz kılmanın haram olduğu vakitlerdir. Diğeri de nafile namaz kılmanın doğru olmadığı vakitlerdir. Binaenaleyh her türlü namaz kılmanın yasak olduğu vakitler, sabah namazının vakti çıktıktan sonra bir mızrak veya iki mızrak boyu güneşin yükselmesi diye tabir edilen vakit dilimidir ki takriben bu 45 dakika etmektedir. İki mızrak boyu güneşin yükselmesi İstanbul'u coğrafi bölge olarak kabul ettiğimizde 45 dakika olarak ortaya çıkmaktadır. Bazı rivayetlerde bunun 20-25 dakika olduğu, yani bir mızrak boyu güneşin yükselmesi olduğu da söylenmektedir. Ufuktan baktığınızda güneş ufuktan bir mızrak boyu ayrılmış veya iki mızrak boyu yükselmişse buna göre kerahat vakti çıktı denilir. İkincisi de öğle ezanından önceki 45 dakikadır. Burada da güneşin gölgesi durmuştur. Buna fey vakti deniliyor. Biliyorsunuz güneş doğudan vurmaya başlar. Yerdeki cisimlerin gölgesi batıya doğru düşer. Sonra tam tepe noktasına geldiğinde cisimlerin gölgesi kaybolur. Bu da takriben 40-45 dakika kadar süren bir vakittir. Buna da namaz kılmanın yasak olduğu vakit diyoruz. Hiçbir namaz bu vakitte kılınmaz. Bir de akşam güneş batmak üzereyken ikindi namazı ile akşam namazı arasında akşam namazından önceki 45 dakikadır. Güneş doğarken, tam tepedeyken ve batarken bu üç vakitte hiçbir namaz kılınmaz diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize namaz kılınmanın yasak olduğu vakitler olduğu olarak bildirdiği vakitlerdir bunlar. Buralarda biz namaz kılmayız. Bazı mezheplerimiz bu vakitlerin içerisinde farz haline gelmiş veya vacip haline gelmiş bir ibadet varsa bunları istisna tutarlar. Mesela tahiyyetül mescid, camiyi, mescidi selamlama namazı diye bildiğimiz bir namazdır. Camiye girdiğinizde bunu kılmanız lazım gelir der Şafii mezhebi. Binaenaleyh hangi vakitte olursa olsun o vakitte farz olmuşsa, vacip olmuşsa onu yerine getirebilirsiniz der. Ama Hanefi mezhebi bu yasağın genel bir yasak olduğunu, bu yasağın karşısındaki efendim istisnai durumların bu yasak kadar bağlayıcı ve genel olmadığını söyler. Binaenaleyh bu üç vakit içerisinde namaz kılmak doğru değildir. Eğer namaz kılmamızı mucib bir durum söz konusu olacak olur ise, mesela tavaf yaptık, tavaftan sonra tavaf namazı kılmamız vacip. Veya işte kardeşimizin sorusunda olduğu gibi Kur'an-ı Kerim okuduk. Okurken tilavet secdesi önümüze çıktı. Bu tilavet secdesini yapmamız lazım gelirse bunları tehir etmemiz gerekir. Dolayısıyla bu kerahat vakti dediğimiz namaz kılmanın kesinlikle yasak olduğu bu vakitlerde hiçbir şekilde namaz kılmak doğru değil. Bir de nafile namaz kılmanın yasak olduğu vakitler var. Bu da sabah namazının farzından önce sadece iki rekat sabah namazının sünnetini kılabiliriz. Bunun dışında nafile bir namaz kılmamız doğru değildir. Sabah namazının farzını kıldıktan sonra da güneş doğana kadar nafile bir namaz kılmamız doğru değildir. Aynı şekilde ikindi namazının farzını kıldıktan sonra da nafile namaz kılmıyoruz. Şimdi nafile namaz kılmanın yasak olduğu yerlerde eğer vacip bir namaz söz konusu ise ikindi namazını kıldık, tavaf yaptık ve tavaftan sonra da bizim iki rekat vacip olarak tavaf namazı kılmamız lazım. Makamı İbrahim'de o namazı kılarız. Niye? İkindi namazının farzını kıldıktan sonra nafile namaz kılmak mekruhtur. Binaenaleyh bu kılacağımız vacip bir namaz olduğundan dolayı bunu kılmak mekruh olmaz. Bundan dolayı eğer Kur'an-ı Kerim tilavet ediyorsak tilavet secdesini de yaparız. Her ne kadar tilavet secdelerinden bir kısmı vacip bir kısmı sünnet olarak değerlendirilir ise de biz tamamını vacip olarak görüp herhangi bir vakitte eğer bu temel üç vaktin dışında Kur'an-ı Kerim okuyorsak tilavet secdesi yapabiliriz. Ama tilavet secdesini hemen secde ayetini okuduğumuzda veya ilgili secavende okuduğumuzda yapmamız gerekir mi? Yoksa daha sonra yapsak da olur mu? Elbette faziletli olan, doğru olan, asıl olan hemen secde ayetini okur okumaz veya o secavendi, o yeri okur okumaz secdeye gitmektir. Çünkü bu ayetlerde Cenab-ı Allah ya secde yapmamızı emrediyordur veya müşriklerin, kafirlerin secdeye gitmediklerinden bahsediyordur. Binaenaleyh müşrikler, kafirler secdeye gitmez ama ben Müslüman biri olarak secdeye giderim diye hemen secdeye kapanmak lazım gelir. Secde namaz ibadetinin de ana rüknünü oluşturur. Çünkü insanlar ayakta dururlar mesela. Namazda ne var? Basri Hocam baktığınızda ayakta durmak var, rükûa eğilmek var ve secdeye gitmek var. İnsanlar ayakta dururlar. Birbirlerine saygı olsun diye işte başlarını eğerler, rükûa kadar kendini, gövdesini eğen de olur. Ama kimse kimsenin önünde secdeye kapanmaz, yere kapanmaz. Yere kapanmak sadece Allah'a mahsus olarak yapılan bir şeydir. Yıllar önce bir Fransız müftedinin, yeni Müslüman olmuş birinin ilk namaz tecrübesini hatıralarından okuyordum. Adamcağız diyor ki, üniversitedeki odamın kapısını kilitledim ve elimdeki kitaba bakarak ilk namazımı kılmaya çalışıyorum. Tekbirimi getirdim, Fatiha'yı okudum, efendim, rükûya eğildim ama secdeye gidemiyorum. Gözlerimden yaşlar geliyor, ben ne yapıyorum, niye başımı yere koyacağım diye böyle tüylerim diken diken oldu diyor. Hakikaten secde çok istisnai bir durumdur. Yani secdeye gidebilmek Allah'ın bir lütfudur. Dolayısıyla namazın, az önce de ifade ettim, en temel unsuru secdedir. Secdeyi de hepimiz biliyoruz nasıl yapıldığını ama ayaktan secdeye gitmek en mükemmel haliyle secdeyi ifade eder. Binaenaleyh imkan olduğu sürece ayağa kalkıp secdeye gitmek lazım. Ama oturduğumuz yerden de secdeye gitsek bu secde olur mu? Olur. Nihayetinde biz de namazda işte kıyam halindeyiz. Ayakta duruyoruz, rükûya gidiyoruz, rükûdan doğruluyoruz, secdeye gidiyoruz. Birinci secdeden sonra kalkıyoruz, oturarak ikinci secdeye gidiyoruz. Eğer oturarak pozisyonundan secde yapmak mümkün olmasa iki secde arasında kıyam etmemiz lazım gelirdi. Değil. Ama secdeyi daha güçlü hale getiren kıyamdır. Kıyamdan secdeye gitmek bundan dolayı farzdır. Yani kıyamın farz olmasının sebebi secdedir. Eğer secdeye gitmiyorsa bir kimse, o namaz ima ile kılınan bir namazdır. İstersen ayakta kıl, istersen sandalyede kıl. Nerede kılarsan kıl. Eğer secde dediğimiz, yani alnını, ellerini, efendim dizini, ayaklarını yere yapıştırmadan, secde yapmadan bir namaz söz konusuysa bu ima ile kılınan namazdır. Böylelikle bu bilgileri de kardeşimize vermiş olalım.
Hocam şimdi kısaca çok yoğun bir bilgi olmuş oldu bu sorunun cevabında. Kısaca şöyle özetleyebilir miyim? Tilavet secdesi vacip bir secde olduğu için kerahet vakitinde de olsa yapılabilir mi?
üç vakit haricindeki...
Üç vakit haricinde.
Hiçbir namazın kılınamayacağı üç vakitte yapılamaz.
Yapılamaz.
Ama normal nafile namazların kılınmadığı vakitlerde kılınabilir, oturarak da yapılabilir.
Allah razı olsun hocam, teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden bize ulaşan sorulara cevap veriyor. Değerli hocam, bir dinleyicimiz rabıta ile ilgili bir soru sormuş. Selamünaleyküm hocam diyor. Ben zikir esnasında Allah Allah zikri diye parantez içine almış, şeyhimin iki kaşı arasına nazar ediyordum. Yani hayali bir bakış ediyordum. Zaman zaman bundan rahatsız oldum, araştırdım. Çoğu ilim adamının buna karşı çıktığını öğrendim ve bu zikir dersini bıraktım. Acaba 2-3 sene boyunca bu usul üzere zikir dersini etmem şirke soktu mu beni diye korkuyorum. Araştırmalarımda İmam Şarani Hazretleri zikrin edeplerini sayarken 7. edep olarak zikir esnasında kişi şeyhin şahsını kendi iki kaşı arasında tasavvur eder diye geçmekte. Bu doğru veya caiz midir? Öte yandan Şeyh Halil Ahmet Seharenfuri Bezlül Meçhud fi Halli Ebi Davud adlı eserinde zikir esnasında Allah ile ilgili olmayan şeyleri düşünmemek için bir Allah dostunu düşünmesinde bir sorun olmadığını söylüyor. Ben şahsen zikir esnasında rabıta yapmamayı tercih ediyorum. Fakat şirk işlemediğime emin olmak için bu alimlerin söylediklerine itibar edebilir miyim diye soruyor.
Şimdi zikir meselesi Kur'an'ın bize emrettiği bir mesele. Önce basitten mürekkebe doğru hareket edecek olursak, birincisi zikir ile memuruz. Cenab-ı Allah "Üzkurullah" buyuruyor. Allah'ı zikredin, hem de Cenab-ı Allah Allah'ı çokça zikredin diyor. Gece gündüz Allah'ı zikredenler diye de Kur'an-ı Kerim'de müteaddit defalar gece gündüz, yani her daim Allah'ın anılmasını, zikredilmesini Müslümanlara bir yükümlülük olarak yüklüyor. Hatta وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينَ. Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse şeytanı ona musallat kılarız. Şeytan onun yakın arkadaşı, can ciğer kuzu sarması olduğu yoldaşı olur. Binaenaleyh mümin zikir halinde olmalıdır. Her daim Rabbini zikretmelidir. Bu bazen lafzayı celalin zikri şeklinde olur. Allah Allah Allah Allah diye telaffuz eder bir insan. Bazen kalpten Cenab-ı Allah'ın isminin geçirilmesi olarak olur. Bazen Cenab-ı Allah'ın nimetlerini hatırlamak. Her an nefes alıyoruz, veriyoruz. Cenab-ı Allah'ı hatırlamama imkanımız yok. Çünkü nefes almamızı ve aldığımız nefesi geri vermemizi lütfeden, bir nimet olarak bizlere bahşeden alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'tır. Binaenaleyh zikir Müslümanın en önemli farık vasfıdır. Müslümanla kafirin birbirinden ayrıldığı nokta, Müslüman her anını Allah'ı zikretmekle geçirir. Sahip olduğu her nimeti Allah'tan bilir. Kafir ise Allah'ın varlığını örtmeye çalışır. Nimetlerin Allah'tan geldiğini saklamaya, gizlemeye çalışır. İş böyleyken insan dilini de Allah'ın zikrine alıştırmalıdır. Her daim Allah Allah diyebilmelidir. Fakat zikrederken gönlün de kalbin de Cenab-ı Allah'la beraber olması lazım gelir. Oysa çoğu zaman insanın dili zikrederken gönlünden, kalbinden, hayal dünyasından farklı şeylerin geçtiği söz konusu olabilir. Hayal dünyasını, zihnini toparlayabilmesi önemlidir. Özellikle de mesela namaz Allah'ın zikri için yapılan bir ibadettir. Akimus salate li zikri. Cenab-ı Allah namazı beni hatırlamak, beni anmak için kılınız buyuruyor. Ama ben kendi adıma söyleyeyim. Sizleri, dinleyenlerimizi, takip edenlerimizi tenzih ederim. Namazda bin bir türlü şey aklımıza geliyor. Fakat dua ederken duada öyle olmuyor. Ya Rabbi diyoruz. Cenab-ı Allah'tan bir şey istiyoruz. Cenab-ı Allah'ın böyle hemen muhatabımız olarak gözümüzün önünde olduğu canlanıyor. Şimdi Cenab-ı Allah'ı zikrederken namaz gibi bir ibadette Cenab-ı Allah'la beraber olmamız lazım gelirken eğer Ayşe-i Fatma'yı hayal dünyamızdan geçiriyorsak, gönlümüzden dünyalık işlerimiz, çeklerimiz, senetlerimiz, yaptığımız işlerin detayları geçiyorsa, fuzuli şeyler, olmayacak şeyler zihin dünyamızı meşgul ediyorsa, dilimizin Allah Allah demesinin çok bir ehemmiyeti yok. Binaenaleyh insanın dili Allah derken, gönlü de o dile paralel bir şekilde Cenab-ı Allah'la birlikte olmalı, onu hatırlamalı. İşte bu noktada insan gördüğünde Allah'ı hatırlayabildiği kimseleri aklına getirebilir ve onların Allah'ı zikretmesi gibi zikretmenin endişesine, yani telebbüsen bir maiyetle beraber ben Allah'ı işte filan gibi zikrediyorum. Namazı filanın namazı gibi kılmaya çalışıyorum. Niye? Çünkü namaz özelinde düşünüldüğünde Basri Hocam, Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki namazı benim kıldığım gibi kılın diyor. Biz namazı görerek öğrenmişiz. Hazreti Peygamber Efendimizin namazını sahabe efendilerimiz görmüş, onların namazını tabi'in, onların namazını tebe-i tabi'in, böyle anadan babadan namaz ibadetini göre göre öğrenmişiz. Nihayetinde namazı düzgün kılanların namaz kılışına bakarak kendi eksiklerimizi, gediklerimizi de düzeltiyoruz. Ne yapıyoruz? İşte filan zat namazda çok daha dikkatli, çok daha huşuyla namaz kılıyor. Ben de onun gibi namaz kılayım diye namazdayken onu taklit etmeye çalışıyorum. Yani onun namaz kılışını taklit etmeye çalışıyorum. Zikir yaparken de görüldüğünde Allah'ı hatırlatan kimseleri eğer başka türlü zihnimi toparlayamıyorsam, Ayşe-i Fatma'yı, Hasan-ı Hüseyin'i düşüneceğime, görüldüğünde Allah'ı hatırlatan kimseleri düşünebilirim diye bazı hocalarımız bir eğitim usulü olarak bunu söylerler. Yoksa zikrin maksadı Allah'tan başka her şeyi gönül ve zihin dünyamızdan söküp atmaktır. Fakat bu seviyeye gelmek, masivayı bütünüyle izale etmek, ortadan kaldırmak, bidayetteki, başlangıçtaki biri için kolay olmamaktadır. O zaman burada şöyle bir tercih yapmamız lazım geliyor. Biz zihnimiz dağınık olarak abuk subuk şeyleri aklımıza getiriyorsak, bir türlü Cenab-ı Allah'ı zikrederken maiyette olamıyor, dünyamızı karıştırıyorsak, o zaman Allah'ın sadıklarla beraber olun emrine imtisalen, sadıkları düşünerek, zikrederek Cenab-ı Allah'ı daha yoğun bir şekilde hatırlama imkanı, zikretme imkanı bulabiliyorsak geçici olarak bunu yapabiliriz. Fakat bu bir zorlama şeklinde olmamalı. Yani şimdi insan zorlayacaksa Allah'tan başka hiçbir şeyi aklına getirmemeyi zorlamalı. Oturdum ben Cenab-ı Allah'ı zikrediyorum. Allah, Allah, Allah, Allah diyorum. Burada zihneme Allah'tan başka hiçbir şeyi getirmemeyi becerebiliyorsam ben zikrin hakikatine ulaşmışım demektir. Benden istenen, beklenen, Allah'ın emri olan zikir budur. Ama bir yandan dilim Allah Allah diyor, gönlüm yallah yallah diyorsa, o zaman gönlümdeki bu kaymayı giderecek bir çengel koymam lazım oraya. O çengeli görüldüğünde Allah'ı hatırlayan bir salih insanın suretini zihnime getirerek, ki onunla beraber olduğumda da zaten Allah'ı anabiliyor isem, o zaman böyle bir yan tedbirle zikir aleminde benden beklenen, tabi olmam gereken usule tabi olmuş olurum. Ama benim aklıma Allah'tan başka bir şey gelmiyor. Ben hiçbir şeyi düşünmüyorum. Sadece Allah'ı düşünüyorum. Buna rağmen zikir yaparken şeyhimi, mürşidimi, filanı, feşmekanı aklıma getirmeli miyim? Haşa! Allah'tan başka hiçbir şeyi zihin dünyamıza aklımıza, benliğimize getirmeden bir zikir yapmak önemlidir. Hedef budur. Eğer bu hedefe nail olmuşsa bir kimse, o zaman Allah'ın kullarından birini aklına zorlayarak getirmesi, Allah muhafaza etsin, onun yanlış bir iş yaptığını gösterir. Fakat bu kardeşimizin bu anlattıklarından benim anladığım, bir takım tabii selefi grupların, ki bunlar selefi ismini hak eden gruplar değil, selefi salihin bizim başımızın tacı. Kimdir selefi salihin? Peygamberin ashabıdır, tabiindir, tebe-i tabiindir. Yani ilk dönem Müslümanlarıdır. Bunlar fitnenin ortaya çıkmadığı dönemde Kur'an-ı Kerim'i, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini çok üzerinde kurcalama yapmadan olduğu gibi anlayıp yaşamış olan kimselerdir. Ama ondan sonra farklı unsurların, farklı kültürlerin, farklı kavimlerin İslamiyet'e girmesiyle bir takım şeylerin anlaşılmasında efendim insanlar zorluk çekmeye başlayıp sorular sorunca, o zaman alimlerimiz selefi salihinin teslimiyetçi usulünün yanında, çünkü selefi salihe bir şey sorulduğunda eğer çetrefilli bir şeyse Allah nasıl biliyorsa o öyledir der, kurcalamadan geçip giderlerdi. Ama bir müddet sonra bir nesil geldi ki her şeyi kurcalıyor. Bunlara ikna edici cevaplar vermeyince de bu sefer farklı bir takım sapkınlıkların içerisine girmeleri söz konusu oluyor. O zaman alimlerimiz bir takım meselelerde şer-i şerifin dairesinin dışına çıkmamak kaydıyla bir takım yorumlarda bulunmuşlar. Böylelikle eşarilik, maturidilik diye efendim farklı anlama ekolleri ortaya çıkmış. Şimdi selefilik dediğimiz anlam dünyasında anlayamadığımız şeylerin üzerine gitmeden teslimiyetçi bir yaklaşım iken, bugünkü selefilik diye ortaya çıkanlar ümmeti Muhammed'in kahir ekseriyetini kafir olmakla itham eden bir zümreyle karşı karşıyayız. Bunlar sözüm ona narsist kişiliklerini Müslümanlık adına millete pazarlamaya çalışan, kendilerinden başka kimseyi Müslüman görmeyen kimseler. Bu çok tehlikeli bir yaklaşım. Bunlar bu yaptıkları hatanın, özellikle de biliyorsunuz Arap Yarımadası'nda, Hicaz bölgesinde selefilik son dönemlerde bir İngiliz emperyalizminin ürünü olarak ortaya çıkmış bir harekettir. Düne kadar tesbih şirktir, şu şirktir, bu şirktir diyenler dünyanın en namussuz şarkıcılarını getirip kendi topraklarında dans yarışmaları, affedersiniz, köpek güzellik yarışmaları yapacak kadar alçalabilmişlerdir. Ama bunların karşısında sesleri çıkmıyor. Hiç ağızlarını açıp da bunu yapan idareciler gavurdur diyemiyorlar. Düne kadar bütün ümmeti Muhammed'i gavur görenler, gavurluğun dik alasının yaşandığı topraklarında buna itiraz edemiyorlar. Dolayısıyla Müslümanlık anlık bir duruş ve hareket değildir. Beşikten kabire kadar istikrarlı, sürdürülebilir, yaşanabilir bir dindir. Zaman zaman parlayıp zaman zaman sönmenin bir alameti yok. Şirk dediğimiz şey Allah'ın yanında Allah'la beraber tasarruf sahibi olan kimselerin olduğuna inanmaktır. Ama Allah kullarından birine bir tasarruf vermişse bu Allah'ın verdiği tasarruf olur. Allah bir veli kuluna bir takım nimetler lütfetmişse, bir takım kerametler bahşetmişse bu Allah'ın verdiği bir şeydir. Nitekim Allah doktor kullarına da hasta kullarına şifa olabilme kabiliyeti lütfetmiştir. Bu Allah'ın öğretmesi, Allah'ın vermesi değil mi? Doktora gidiyorsun, Doktor diyorsun, oram ağrıyor, buram ağrıyor, tedavi ediyor seni, ilaç veriyor, elhamdülillah doktora gittim, iyileştim diyorsun. Kim iyileştiriyor? Allah iyileştiriyor. Eğer bir kimse iyileşmeyi doktordan biliyorsa o da şirke düşmüş demektir. Bir hoca efendinin yanına gidiyorsunuz, onun yanında 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika geçiriyorsunuz bir şeyh efendinin yanında, o sizin psikolojik problemleriniz kayboluyor, huzur buluyorsunuz, elhamdülillah diyorsunuz. Hoca efendinin yanına gittim, şeyh efendinin yanına gittim, huzur buldum diyorsunuz. Gidiyorsunuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin türbesini ziyaret ediyorsunuz. Gidiyorsunuz Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin türbesini ziyaret ediyorsunuz. O az önce için içine sığmayan o insan, psikolojik problemleri olan, çatlamak üzere olan, içine sığamayan, daralan o insan rahatlıyor. Gittim diyor, Hazreti ziyaret ettim, dua ettim, rahatladım diyor. Niye bu tarafa gidiyor? Allah'ın sevgili kulu diye gidiyor. Yani kulda bir marifet yok. Kul Allah'a sevgili olduğu için bir kıymet kazanıyor. Biz de bir hocamızdan istifade ediyorsak, bir şeyhimizden istifade ediyorsak, bu o şeyhin Allah'ın dinini bizden daha iyi yaşadığından dolayıdır. Yoksa eğer Allah'ın dinini yaşamıyor, Allah'ın şeriatını yaşamıyorsa onun hoca olmasının, şeyh olmasının bir anlamı yok ki.
İşte hocam bugün de maalesef medyaya da çokça yansıyan, yani gerçek şeyh, gerçek din adamı, gerçek bir şey olmadığı halde hani kendini böyle pazarlayanlar da çok oluyor, değil mi?
Şimdi Basri hocam, bunun önüne geçemezsiniz. Niye geçemezsiniz? Doktor olmadığı halde doktorum diye ortaya çıkan yok mu? Hatta yine medyaya çıkmış, filan tıp fakültesinde, filan hastanede ameliyatlara giren, reçete yazan, muayene eden, ameliyat yapan ama tıp diploması olmayan, tıpla hiç alakası olmayan sahtekar doktorlar yok mu? Onca mesela, değil mi? Kurumdan bunun diploması geçiyor, bilmem neyi geçiyor, anlamıyorlar. Şimdi bir taraftan da diyorsunuz ki bir müessese var. Bu müessese denetime tabi bir müessese değil. Eskiden mesela meclisi meşayih diye bir şey varmış. Öyle kendi kafana göre tekke açamazsın. Kendi kafana göre, bugün mesela kendi kafana göre bir yerde bir psikiyatr merkezi açabiliyor musun? Bir psikolojik danışmanlık merkezi açabiliyor musun? Psikologlar odası var, ne bileyim psikiyatrlar odası var. Ama şeyhlerin bir odası bile yok yani. Bunlar bir odaya bile tabi değiller. Tamamen merdiven altı, denetimsiz bir şey devam ediyor. Ama buna rağmen eğer halk teveccüh ediyorsa, demek ki insanlar sıkıntılarını, dertlerini buralarda hafifletebiliyorlar. Şimdi insanlar, çok affedersiniz, belki söyleyeceğim şeyler radyomuz için, dinleyenlerimiz için uygun olan şeyler değil ama adam mesela günün stresinden kurtulmak için bara gidiyor, orada keyifleniyor, demleniyor, çıkıyor, rahatlamış hissediyor kendini, dünyanın parasını harcıyor. Bunun işte dizilerini yapıyorlar, bilmem nelerini yapıyorlar, milleti teşvik ediyorlar. Öbürü de bir tekkeye gidiyor, bir zaviyeye gidiyor, ne bileyim bir dergaha gidiyor. Orada o insanlarla beraber sosyalleşiyor, rahatlıyor. Yani burada eğer hakikaten maksat üzüm yemek ise, o zaman insanlara doğru, efendim, sahih yolları göstermek lazım. İnsanları şeyh efendiler, hakiki mürşitler Allah'a götürürler. Araya yol kesici olarak girmezler. Kendilerine çağırmazlar insanları. Hepimizin derdi Allah'a kul olmaktır. Allah'a kul olabilmeyi birbirimize teşvik etmektir. Eğer bir insan kendine kulluk yapmaya çağırıyorsa, kendi malını satmaya, kendi lüks hayatını inşa etmeye çalışıyorsa, bu adam sahtekardır. Ve eğer bir insan nasıl doktora gittiğinde fayda görmüyor, başka doktora gidiyorsa, o zaman bakacak ki benim maneviyatımda bir iyileşme yoksa, ya kardeşim ben şu kadar yıldır bu zikri çekiyorum, eğer ahlakımda bir düzelme yok, eğer konuşmalarımda bir güzelleşme yok, eğer insani ilişkilerimde bir insani kıvam kazanamamışsam, senin gece gündüz Allah Allah demenin sana sağladığı bir fayda yok. O zaman bu hastane sana şifa olmuyor. Bu dergah sana şifa olmuyor. Sen ya yazılan reçeteyi düzgün yerine getirmiyorsun ya da yanlış bir reçete yazılmıştır sana. İnsanın kendisini kontrol etmesi lazım. Her adımda kontrol etmesi lazım. Bakın mehter yürüyüşü bu anlamda çok önemlidir. İki adım gidiyorsun, duruyorsun, sağına soluna bakıyorsun. Ne oldu, ne bitti? Yani biliyorsunuz 79'da Konya'da büyük bir Kudüs mitingi olur.
Evet.
Yani 79'da demek ki daha Müslümanmışız. Konya baştan aşağı ayaklanıyor o mitingde. Ama bugün Gazze'de kardeşlerimiz katlediliyor. Suikastler her gün devam ediyor. Orada bir toplu katliam var ama kimsenin kılı kıpırdamıyor. Şurada bir dernek, öbür tarafta bir vakıf. 305 kişi yürüyoruz, yürüyebilenler. Onlar da Allah onlardan razı olsun. Çok önemli bir hizmet yapıyorlar ama bunu bir türlü toplumsal harekete dönüştüremedik. Ama bir amca da 79'daki bu Kudüs mitinginde mitinge katılmış. Bir müddet sonra olaylar karışmış işte. İnsanlar kaçışmaya başlıyor. Ama amca da biraz koşmuş. Demiş ki ya arkadaşlar kaçıyor muyuz, kovalıyor muyuz demiş. Kaçıyorsak devam edelim de kovalıyorsak demiş ya ben amayım, gözüm görmüyor, şu kenarda biraz dinlenelim demiş. Şimdi hepimiz bir koşturmaca içerisindeyiz ama kaçan kovalayan belli değil. Vasili Hocam, önemli olan insanın ne yaptığını bilmesi. Allah'ı zikretmek demek Allah'tan başka her şeyi hatırdan çıkartmak demektir. Eğer bunu yapamıyorsak bunu yapabilmenin yollarını bulmamız lazım. Zikri bırakmanın bir bahanesi olmaz bu. Binaenaleyh
bu
burada
hocam.
Önemli olan mesele vazifemizi düzgün yapmak, vazifeyi yaparken de bir takım yan etkilerine maruz kalmamak. Bu vesileyle de şunu söyleyeyim. Tasavvuf yolu, tarikat yolu bir terbiye usulüdür. İnsanın Müslümanlığını tam anlamıyla yaşayabilmesi için müracaat edeceği bir ekoldür. Ama bu ekolün çok ciddi yan etkileri olabilir.
Ne gibi hocam?
Mesela Allah muhafaza etsin. İşte bu kardeşimizin zikrettiği gibi adam şeyhiyle Allah'ı haşa karşı karşıya getirirse burada dinden imandan çıkar bir adam. Yani şeyh dediğin kimdir? Şeyhin derdi kendi nefesini kurtarmak, kendini kurtarmak. Kendiyle beraber onun peşinden giden, onu rol model alan, onu modelleyen insanları da Allah'a ulaştırabilmektir. Ama eğer burada adam dengeyi kaybederse, şimdi mesela rabıta da böyle tehlikeli unsurlardan bir tanesidir. Rabıta muhabbetten ibarettir. Rabıtada muhabbetin dışında bir şey aramak, boşa kürek çekmektir. Nedir muhabbet? Yani ben bu zatı sevdim. Niye ben bu zatı seviyorum? Müslümanlığı güzel yaşıyor. Ben bunun yanında huzur buluyorum. Bakıyorum onun Müslümanlığına gıpta ediyorum. Ben de böyle güzel Müslüman olayım diye içimden geçiyor. Ona olan sevgim bir müddet sonra onunla aynileşmeye beni götürüyor. Eskiden elimi cebime atamazken bakıyorum ki elim artık cebime daha rahat gitmeye başlıyor. Niye? Çünkü sevdiğim zat bitmek tükenmez korkusu olmadan verebiliyor. İşte bu muhabbet, bunu canlı tutabilmek önemli. Yoksa efendim yok iki kaşının arasına bir şey doğuyormuş, kalbine bir şey doğuyormuş. Bunlar işin teferruat kısmıdır. Bunlar olayın esasını kaybetmeye yol açıyorsa, eğer şekil ruhun önüne geçmeye çalışıyorsa, burada Allah muhafaza etsin, insanın ayağı küfre doğru kayar. Hiçbir zaman şekli ruha feda etmemek lazım. Binaenaleyh eğer ruhu muhafaza edebiliyorsak bizi kısa yoldan selamete kavuşturabilecek bir ekoldür. Gerçi bu konular radyomuzda efendim tasavvuf programı yapan çok değerli tasavvuf üstadlarımızın konuları ama sorulmuşken söz buralara kadar geldi, affola.
Evet, soruluyor değerli hocam. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık İlmihal Saati programımızı böylece tamamlamış oluyoruz. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.